Ayrım 43. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 491. Nail. Rus uçağını vurduk. Paraşütle atlayan pilot yarbay havadayken kurşuna dizildi. Cesedinin kafasına basıldı, poz verildi. Rusya onurlu bir devlet olarak siyasi, askeri, ekonomik, hatta sportif ilişkilerini kesti. Gayet soğukkanlı bir şekilde kolumuzu bükmeye başladı. Pilot yarbay Oleg Peskov'a Kremlin tarafından Rusya'nın en yüksek dereceli onur madalyası olan Rusya'nın kahramanı nişanı verildi. Bu madalyayı alanlar arasında Yuri Gagarin'in olduğunu söylersek Rus halkı için ne manaya geldiği daha iyi anlaşılır sanırım. Haliyle kıvırmaya başladık. Papaz getirdik, dini tören yaptık, şeref kıtasını sıraya dizdik, tabuta selam durduk, Türk Silahlı Kuvvetleri çelengi taşıdık, utanmasak şehit ilan edeceğiz. Bu yalakalıklara rağmen Rusya yumuşamadı. Adım gibi eminim, ilk fırsatta bir askeri unsurumuzu vuracak. Şimdi gelin makarayı az geri saralım. Sene 1996. F-16'larımız Ege üzerinde Yunan mirajlarıyla it dalışı yapıyordu. Hedefe kilitleyen seni vurdum diyerek savaş oyunundaki üstünlüğünü kanıtlıyordu. Sakız Adası civarındayken o da ne? Yunan pilot tetiğe bastı, Magic füzesini fırlattı, F-16'mızı harbi harbi vurdu. Kurmay yarbay Osman Çiçekli fırlatma koltuğunu çekebildi. Yüzbaşı Nail Erdoğan atlayamadı. Uçağımızla birlikte sulara gömüldü. Füze isabet edince uçağımız alev topuna dönmüş, paraşütle atlayan yarbayımız ağır yanıklar almıştı. Bayılmadı, bir saatten fazla denizde kaldı. Yunan helikopteriyle kurtarıldı, Sakız Hastanesi'ne götürüldü. Füzeyi fırlatan pilot yüzbaşı Thanos Grivas, yarbayımızı ziyarete geldi, alay etti. Pardon dedi, emniyeti açık unutmuşum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu saldırıyı sineye çekti, kendi halkından gizledi. Hatta utanmadan pilotaj hatası denildi. Şehit yüzbaşımız ve ağır yaralı yarbayımız kusurlu ilan edildi. Yarbay Osman Çiçekli kahrından istifa etti, hava kuvvetlerinden ayrıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi halkından gizlediği gerçek, kendi ülkesinde hain damgası yemeyi göze alan Yunan gazeteci Panos Kolipanos tarafından ortaya çıkarıldı. Kanıt fotoğraf yayınlandı. Türk F-16'sını düşüren Yunan mirajının burnuna Türk bayrağı çizilmişti. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan pilotlarının başlattığı bir gelenekti bu. Vuran pilot, vurduğunun bayrağını madalya gibi kendi uçağının burnuna takıyordu. Pardon mardon hikayeydi yani. Yunan pilot bilerek isteyerek kasten vurmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 8 sene sonra itiraf etti. Kaza değildi, uluslararası hava sahasında füzeyle vurdular denildi. Bunun üzerine şehit yüzbaşı Nail Erdoğan'ın ailesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Yunanistan Devleti aleyhine dava açtı. Ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti destek verdi ne de Türk basını. Aile yalnız bırakıldı. 3 yargıç vardı, oy birliği gerekiyordu. Yargıçlardan biri Rum asıllı Kıbrıs vatandaşıydı. Elbette Yunanistan lehine oy kullandı. Böylece şehit yüzbaşımızın davası reddedildi, unutuldu. Sene 2012. Suriye fantomumuzu vurdu, iki pilotumuzla birlikte Akdeniz'e gömdü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şehitlerimizin anca postallarını buldu. Amerikan Deniz Araştırma Vakfı'na ait Nautilus gemisinden yardım istendi. Amerikalılar dalgıç robotlarını kullandı. Şehit pilotlarımızın cenazelerini 1260 metreden çıkardı. Bunun üzerine şehit yüzbaşı Nail Erdoğan'ın çocukları gazetelere röportaj verdi. Bizim babamızı da çıkarın diye yardım istedi. Nail Erdoğan 400 metre derinlikteydi. 1260 metreden çıkaran 400 metreden haydi haydi çıkarırdı. Şehidimizin çocukları babalarına çiçek bırakabilecek bir mezar taşı istiyordu. Hepsi buydu. Vicdanlar devreye girdi. İmza toplanmaya başlandı. Şak yandaş medya devreye girdi. Asrın lideri talimat verdi. Şehit Nail Erdoğan'ın naaşı da çıkarılacak. Manşetleri atıldı. Üç gemiyle arama başladı. TCG Amasra, TCG Akçakoca, TCG Martı gemileri düşen uçağımızın yerini tespit ediyor haberleri yapıldı. Hatta dalgıç robotlar denize indirildi. Kamera görüntüsü alınmaya başlandı, haberleri bile yapıldı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sayın Başbakanımız talimat verdi. Ben de arkadaşlarımıza söyledim. Hem uçağın hurdasını hem şehidimizin naaşını çıkaracağız. Bunun kararını verdik. Belli bir süre içinde çıkaracağız. İnşallah çok yakın zamanda çıkarılacak dedi. Netice fıs. Hepsi dümendi. Köfteden demeçler, uydurmasyon arama görüntüleriyle ahalinin gazı alındı. Ahali unutunca bitti gitti. 2015'e geldik, ne arama var ne çıkarma çalışması. Şehit hala orada yatıyor. Zurna'nın zırt dediği yere gelirsek. AKP yönetimi 2010'dan itibaren Türk Hava Yolları'na Yunan pilotlar almaya başladı. Şu anda THY'de 71 Yunan pilot var. Yunan pilotların bilgisi, tecrübesi konusunda hiç şüphem yok. Can güvenliğimiz açısından asla endişem yok. Çeşitli milletlere mensup 600 küsur yabancı pilotumuz var. Hepsinin pilotluğundan eminim. Alman olur, Fransız olur, Japon olur, Mısırlı olur, hiç fark etmez. Gel gör ki kardeşim, AKP tarafından THY'de işe alınan Yunan pilotların çoğu subay kökenli, yaşları itibariyle uçağımızı düşüren, yüzbaşımızı şehit eden Thanos Grivas'ın devre arkadaşları. Rusya'ya haysiyet dersi vermeye kalkıyoruz ama haysiyeti önemseyen bir devlet, kendi uçağını vuran, kendi subayını şehit eden Yunan Hava Kuvvetleri pilotlarını bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları'na pilot yapar mı? Nail Erdoğan 1961'de Kayseri'de doğdu. 1984'te Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu. 8 Ekim 1996'da Balıkesir'den havalandı, şehit düştü. Doğum yeri olan Kayseri Sarıoğlan'a bağlı Karaözü beldesinde bir liseye adı verildi. Bahçesine büstü dikildi. Çocukları Evrim ve Evrimsel, 2016 itibariyle babalarının dosyasını yeniden açtırmıştı. Hukuk mücadelesini sürdürüyordu. Cevat Eyüp İlhan. Altın Kelebek ödülleri dağıtıldı. Ekranların, sahnelerin en başarılı isimleri onurlandırıldı. Hürriyet gazetesi henüz televizyon yokken Altın Kelebek yerine Altın Mikrofon ödülleri dağıtıyordu. Türkiye'nin en prestijli müzik ödülüydü. Cem Karaca, Erkin Koray, Edip Akbayram, Erol Evgin, Fikret Kızılok, Ferdi Özbeğen, İlham Gencer, Selçuk Rana Alagöz, Yıldırım Gürses, Moğollar gibi efsaneler hep Altın Mikrofon'dan geçmişti. Türküleri caz ve rock tarzında yorumlayan, adı sanı duyulmamış bir grup da 1966'da Altın Mikrofon'a katıldı. Aralarında Zeki Müren'in de bulunduğu jüri tarafından seçildi, finale kaldı ancak kazanamadı. Finale kalanlar Hürriyet'in kiraladığı özel uçaklarla Türkiye'yi dolaşıyor, çeşitli şehirlerde ücretsiz halk konserleri veriyor, konsere gelenlere oy pusulası dağıtılıyor, çıkışta herkes oyunu kullanıyordu. Bahsettiğim grup 1967'de tekrar katıldı, gene finale kaldı. 10 şehirde konserler verildi. Cem Karaca ve Apaçlar kazandı. 1968'de tekrar katıldılar. Gene finale kaldılar. 14 şehirde konser verildi. Sunuculuğu Orhan Boran yaptı. Rakipler arasında Erkin Koray vardı, Moğollar vardı. Ve o adı sanı hiç duyulmamış grup kazandı. O grubun adı TPAO Batman Orkestrası'ydı. Çünkü genç cumhuriyetin 10. yılında T1933'te petrol arama işletme dairesi kurulmuştu. Eşsiz vizyoner Mustafa Kemal masasına oturdu, bizzat mektup yazdı. Hepi topu 4 kelimeydi. Vatanın size ihtiyacı var dedi. Atatürk'ün çağırdığı kişi Cevat Eyüp Taşman'dı. Robert Kolej mezunuydu. Kolombiya Üniversitesi'nde bursla okumuş, petrol jeoloğu olmuştu. Amerikan petrol şirketlerinde çalışıyordu. Bir eli yağda, bir eli baldaydı. Maaş değil, adeta servet kazanıyordu. Mektubu açtı, okudu. Saniye tereddüt etmedi, şak diye bıraktı, memlekete döndü. Petrol arama işletme dairesinin başına geçti. Aramaya başladık. Bir sene sonra 1934'te Raman Dağı'nda tespit ettik. Kuyular kazmaya başladık. Şartlar ilkel, teknik imkanlar yetersiz, ekonomik imkanlar yetersiz. Atatürk'ün maalesef ömrü vefa etmedi, göremedi. 1940 senesine gelindi. Kaza kaza 1048 metreye inilmişti. Petrol bulundu. Ümit fışkırmıştı. Atatürk'ten bayrağı devralan İsmet İnönü Raman'a geldi. O zamanlar Batman diye bir şehir yoktu. Yerleşim yeri bile yoktu. Sadece 10 haneli İluh mezrası vardı. Başka yatacak yer olmadığı için geceyi tren istasyonunda geçiren İsmet İnönü, hazinenin elinde avucunda ne varsa harcamayı göze aldı. Burası memleketin istikbali olabilir dedi, rafineri kurdurdu. Böylece yörenin kaderi değişti. İluh mezrası büyüdü. Adı zamanla Batı Raman oldu. Batı'nın Batı, Raman'ın Man'ı Batman oldu. Demir yolu hattı geçmişle geleceği tam ortadan ikiye bölüyordu. Rayların bir tarafı mezra halinde kalırken, rayların öbür tarafında TPAO'nun çalışanları için yarattığı çağdaş yerleşim birimi kuruldu. Üç katlı işçi apartmanları, tek katlı mühendis villaları inşa edildi. Hastanesi, okulu vardı. Çocuklar için özel hoca getiriliyor, bale kursu veriliyordu. Sinema salonu, tenis kortları, yüzme havuzu vardı. Havuz yaz akşamları ışıklandırılıyor, etrafı dans pisti olarak kullanılıyordu. Bölgedeki zor çalışma şartlarını daha katlanılır hale getirmek, sosyal hayatı zenginleştirmek için orkestra kurulmasına karar verildi. Turne şeklinde sanatçı getirmekle olmuyordu. Orkestra üyeleri aileleriyle birlikte Batman'a taşınmalı, Batman'a yerleşmeliydi. Orkestranın kurucusu Ahmet Akman oldu. Çeşitli şehirlerde yaşayan sanatçılara teklif götürüldü. Batman efsanesi oluşturuldu. Klavye ve vokalde İlhan Telli, bateride Semih Özmert, gitarda Ünal Üstol ve Atilla Akman, bas gitarda Çetin Oral, saksofonda Ünal Yiğitbaş. İlhan Telli mesela hayatının macerasını seneler sonra şöyle anlatıyordu. Beyoğlu'nda piyanomla İngilizce ve İtalyanca şarkılar söylerken eşimi de yanıma alıp hiç tanımadığım yerlerin yolunu tuttum. Batman anlatılır gibi değildi. Çok şaşırmıştım. Çok modern bir yerdi. Tenis oynuyorduk, yüzüyorduk, eşlerimizle dans ediyorduk. Tek işleri müzik olan orkestra üyeleri kısa sürede Batman'ın sevgilisi haline geldi. TPAO'ya hizmet vermekle yetinmediler, ücretsiz halk konserleri verdiler, milli bayramlarda balolar tertiplediler, köy düğünlerine bile gittiler. Ömründe radyo bile görmemiş yurttaşlarımızı pop müzikle tanıştırdılar. Türküleri caz ve rock tarzında yorumladılar. Dedim ya, altın mikrofona katıldılar, kazandılar. Hürriyet gazetesine 9 sütuna manşet oldular. 1979'da dağılıncaya kadar Batman'a hayat verdiler. Belgesel filme konu oldular. Babası TPAO'da işçi olarak çalışan Batman doğumlu yönetmen Metin Avdaç, çocukken adeta büyülenerek seyrettiği orkestrayı Kara Altından Altın Mikrofona adıyla belgesel film yaptı. Ve seneler sonra Altın Kelebek ödüllerinin dağıtıldığı gün, bu defa sadece Türkiye'de değil tüm dünyada Batman konuşuluyor. IŞİD'in Suriye'den Irak'tan çaldığı petrolü Türkiye'ye sokup Batman'a getirdiği, kökten dinci teröristlerin, petrol kaçakçılarının, silah tüccarlarının Batman'da cirit attığı öne sürülüyor. Atatürk Cumhuriyeti'nin 10 haneli ilkel mezradan yarattığı, tenis oynayan, yüzen, orkestrasıyla şarkılar söyleyen, dans eden, geleceği umutla bakan, rol model olan modern Batman'ın, Badem Cumhuriyeti sayesinde ortaçağ karanlığına sürüklendiği anlatılıyor. İleri demokraside gide gide, işte böyle ileri gidiliyor. Cevat Eyüp Taşman, İlhan Telli. Cevat Eyüp Taşman 1893'te Bolu'da doğdu. Türkiye Jeoloji Kurumu Başkanı oldu. Türkiye'nin ilk kadın petrol jeoloğu Mehlika Taşman Ribnikar'la evlendi. 1956'da vefat etti. Ankara Cebeci'de toprağa verildi. İlhan Telli 1939'da İstanbul'da doğdu. Anadolu Pop'un öncülerindendi. 1984'te İzmir Seferihisar'a yerleşti. Altın Mikrofon'dan sonra Dario Moreno ödülü, Tanju Okan Ses Yarışması ödülü kazandı. Ömrünün sonuna kadar sahneye çıktı. 2016'da vefat etti. Seferihisar Ürkmez Mezarlığı'na defnedildi. Yukarıdaki yazıyı 2015'te yazmıştım. İlhan Telli okumuş, telefonla aramış ve üzerinde çalıştığı yeni besteleri bana göndermişti. 77 yaşındayken bile müzikten kopmamıştı. 17 yaşındaki heyecana sahipti. Aziz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Embriyoloji Bölümü öğretim üyesi, profesör, trenlere mescit yapılmasını istedi. Devlet demiryolları inceledi. Virajlarda kıble denk getirilemeyeceği için yapılamadı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin mühendislik fakültelerinde öğretim üyeliği yapan profesör, rüyasında tarikat şeyhi gördü. Tarikat şeyhi yok yanlış yapıyor dedi. Şeyhin rüyadaki sözlerini dilekçeye döktü. Kader dostum diye hitap ettiği Tayyip Erdoğan'a gönderdi. Başbakanlık dilekçeyi inceledi. Gereğinin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na havale etti. Milli Eğitim Bakanlığı dilekçeyi inceledi. Gereğinin yapılması için YÖK'e havale etti. Dumlupınar Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bölümü öğretim üyesi, doçent, evini dergaha çevirdi. Eşi kendisine peygamber ilan etti. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Başkanı Profesör, dekolte giyen kadınların tecavüzü göze alması gerektiğini söyledi. Kadının evden çıkması caiz değildir, parfüm haramdır, kadının topuklu ayakkabı giymesi ayete aykırıdır, saç boyama caiz değildir, kadının fazla laf etmeden konuşmasında sakınca yoktur dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Profesör, teknoloji panelinde konuştu, İslami bisiklet üretilebileceğini izah etti. Lise mezunu dolandırıcı, sahte üniversite diplomasıyla Kastamonu Üniversitesi'nde bilgisayar teknolojileri bölüm başkanı oldu. Kimse uyanmadı, mis gibi dekan olmak varken profesör olarak Mustafa Kemal Üniversitesi'ne transfer olmaya kalktı, tesadüfen enselendi. Yıldız Teknik Üniversitesi Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Başkanı Profesör, Yahudi, Ermeni veya Rumsanız, gezi eylemlerinde aktif rol almanızı anlayışla karşılıyorum, soyunuzu araştırın dedi. Asrın lideri, ha nükleer santral kurmuşsun, ha evine mutfak tüpü bağlatmışsın, riski aynı dedi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, genetik laboratuvarlarında nükleer mutasyon tekniklerini kullanarak akşamdan ıslatılmadan 37 dakikada pişen nohut icat etti. TBMM'de dağıtılan İmam Hatip mezunlarının dergisinde plajlarımızdaki boğulma vakalarını önlemek için bilimsel öneri getirildi. Herhangi bir kişi denizde boğulmak üzereyken samimi şekilde dua ederse kurtulur denildi. TRT'de bilimsel bir program yayınlandı. CIA ve Mossad'ın cinlerle istihbarat topladığı, KGB'nin cinler sayesinde düşman denizaltılarını takip ettiği anlatıldı. NASA yetkililerinin uzayda bozulan uyduların cinler tarafından tamir edilmesi için Türkiye'ye geldiği, Turgut Özal aracılığıyla Sakarya'daki bir hocadan yardım istediği anlatıldı. GATA Yüksek Bilim Komisyonu üyesi profesör, şizofreninin cin çarpması neticesinde meydana geldiğini, insan beynine yerleşen cinlerin şizofreniye yol açtığını, tedavi için dini şifacılarla üfürükçülerin faydalı olabileceğini söyledi. TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı da yapan YÖK Başkanı Profesör, akademik yıl açılış konuşmasında domatesin içine öyle bir mekanizma yerleştirirler ki milletimiz yok olabilir dedi. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü öğretim üyesi profesör, kalçaya takılan platinleri sanayi sitesinde tornacıya yaptırdı. Profesör Sağlık Bakanımız, Türkiye'deki sağlık sisteminin ABD'den daha iyi olduğunu söyledi. Keneden korunmak için pantolon paçalarını çoraba sokmamızı önerdi. Ve Fahri Profesör ünvanı bulunan Tayyip Erdoğan, neden zorunlu matematik dersi, zorunlu fizik dersi, zorunlu kimya dersi tartışılmıyor da din dersi tartışılıyor derken, araştırmalarını ABD'de sürdüren Türk profesör, kimya dalında Nobel kazandı. Netice itibariyle 1 Kasım seçim değildir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir vizyonuyla, ulemaya soralım arasındaki tercihin referandumudur. Aziz Sancar, 1946'da Mardin Savur'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Dallas, Texas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji doktorası yaptı. Yale Üniversitesi'nde profesör oldu. 33 kitap yayınladı. Biyokimya profesörü Gwen Bowles'la evlendi. ABD'de okuyan Türk öğrencilerine yardımcı olabilmek amacıyla Aziz Gwen Sancar Vakfı'nı kurdu. Öğrenciler için misafirhanesi bulunan Kuzey Carolina Türk Evi'ni açtı. 1977'de TÜBİTAK Bilim Ödülü, 2007'de Vehbi Koç Ödülü aldı. 2015'te DNA'nın onarılması üzerine yaptığı çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülünü kazandı. Bu ödülü, bu onuru Atatürk'e borçluyuz dedi. Genelkurmay Başkanlığı'na teslim etti. Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü 19 Mayıs 2016'dan itibaren Anıtkabir'de sergileniyor. Kuzey Carolina Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdürüyor. İsmail Hakkı. Varlığıyla onur duyduğumuz Profesör Aziz Sancar'ın yakasında Atatürk rozeti vardı. Kravatı ise Osmanlı tuğrası motifliydi. Bu sentezi Atatürkçülere laf sokma fırsatı olarak gören bazı dangozlar, CHP zihniyeti karşı çıkıyor ama bak gördünüz mü? İnsan hem Atatürk'le hem Osmanlı'yla gurur duyabiliyor dediler. E yazalım da ok usunlar bari. Sene 1933, Cumhuriyet 10 yaşına basmıştı. CHP'nin o güne kadar herhangi bir amblemi yoktu. Atatürk 10. yıl kutlamaları kapsamında vatandaşların yakasına takacağı bir amblem tasarlanmasını istedi. Bu tarihi görev Gazi Terbiye Enstitüsü'ne verildi. Enstitü yönetimi de resim iş bölümünü kuran İsmail Hakkı Tonguç'u görevlendirdi. Almanya'da grafik eğitimi alan İsmail Hakkı Tonguç, eğitim bilimciydi, köy enstitülerinin mimarı ve uygulayıcısıydı. Kolları sıvadı, Herkes merak içindeydi. Acaba ne çizecekti? Atatürk beğenecek miydi? Atladı trene, İstanbul'a geldi. İner inmez Topkapı Sarayı'na koştu. Amblemde yer alacak olan eserleri tek tek seçti. Özel izinle paketledi, Ankara'ya getirdi. Oturdu masasına. O eserlerden esinlenerek CHP'nin ilkelerini ve amblemini oluşturan altı oku çizdi. Evet, CHP'nin altı oku, Topkapı Sarayı'nda sergilenen Osmanlı oklarıdır. Kıyaslama yapabilmeniz için Topkapı Sarayı'nın silah bölümünden bir fotoğraf veriyorum. İsmail Hakkı Tonguç'un hangi okları esas aldığı net olarak bilinmiyor, ancak benim gözlemlerime göre CHP ambleminde yer alan oklardan biri ikinci Beyazıt'a ait. Kiriş endam, tarzı has, şem endam. Osmanlı okları gövde biçimlerine göre, yani endamına göre isim alırdı. Okun gövdesi insanla özdeşleştirilirdi. Baş, boğaz, göğüs, göbek, baldır, ayak bölümlerine ayrılırdı. Gezin bulunduğu dip noktaya baş denirdi. Okun ucuna ise ayak denirdi. Baldıra kadar aynı kalınlıkta gelip ayağa doğru incelen oklar kiriş endam oklarıydı. İsmail Hakkı Tonguç'un amblemde kullandığı ok tipi kiriş endamdı. Osmanlı oklarında üç tip gez vardı. Kemik, fil dişi veya boynuzdan yapılan gezlere başpare denirdi. Bakkam ağacından yapılan gezlere bakkam gez denirdi. Okun başına yuva açılır, tutkalla yapıştırılırdı. Bir de adi gez vardı. Okların arkası yontularak kirişin, yani gergin ipin takılacağı yere çentik açılırdı. Bu tip gez fazla sayıda yapıldığı için daha az özen gösterilen tirkeş oklarında, yani savaş oklarında kullanılırdı. İşte bu nedenle CHP amblemindeki oklardan biri çentiklidir. En uzun ok savaş okudur. İsmail Hakkı Tonguç ilerlemeyi, sürati, hedefe ulaşmayı simgeledikleri için, geçmişten geleceğe gittikleri için okları tercih etmişti. Okların aynı kaynaktan çıkıp yelpaze gibi açılan uçları, Cumhuriyet'in kapsayıcılığını, güneş ışınları gibi yayılma şeklini sembolize ediyordu. Atatürk gördü, tebrik ederim dedi, tam isabet dedi. Böylece amblem kesinleşti. Fatih'in fethettiği İstanbul'umuzu 6 Ekim 1923'te Mustafa Kemal'in kurtardığını unutturmaya çalışan zır cahil karşı devrimciler. Bu somut gerçekleri okuyunca morarmış olabilir. Osmanlı'nın sadece sarayına ve altın varaklı koltuklarına özenen yeni Osmanlıcılarla günümüzün Ali Kemal'leri inanmakta güçlük çekebilir. CHP zihniyeti dedikleri partinin amblemi 40 wattlık ampul değildir, Osmanlı oklarıdır. İsmail Hakkı Tonguç 1893'te Bulgaristan Silistre'de doğdu. Kastamonu ve İstanbul muallim mekteplerinde okudu. 1936'da köy enstitülerinin öncülü sayılan eğitmen kursunu Eskişehir Mahmudiye'de açtı. İlk öğretim genel müdürlüğü yaptı. 21 köy enstitüsünü hayata geçirdi. Onun döneminde 1500'ü kadın, 17 binden fazla köy enstitülü öğretmen yetiştirildi. 1960'da vefat etti. Ankara Cebeci'de toprağa verildi. Mustafa Fehmi, ocağına incir ağacı dikilen bir kadının doğup büyüdüğü yuvasını mecburen terk edip Girit'ten İzmir'e göç eden Zeynep'in oğluydu. İsmi Mustafa Fehmi'ydi. 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin nüvesini oluşturan İzmir Erkek Öğretmen Okulu'na gitmiş, Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden olmuştu. Nasıl bir devrimci ruh taşıdığını göstermesi açısından yazıyorum. Soyadı kanunu çıkmadan 6 sene evvel, henüz öğrenciyken Kubilay soyadını almıştı. İzmir Menemen'de asteğmen olarak vatani görevini yapıyordu. 23 yaşındaydı. Tam bugün 23 Aralık'ta şeriat isteriz diye ayaklanan yobazlar tarafından göğsünden kurşunlandı, yaralı haldeyken testere ağızlı bağ bıçağıyla kafası kesildi, bir sırığın ucuna takıldı, dolaştırıldı. Müdahale etmeye çalışan bekçilerimiz Hasan ve Şevki de şehit edildi. Menemen olayı, Şeyh Said'den sonra Cumhuriyet'in karşılaştığı ikinci irtica kalkışmasıydı. Bölgede sıkı yönetim ilan edildi, divan-ı harp kuruldu. 105 sanık yargılandı, 28 sanık idama mahkum edildi. TBMM onadı, Kubilay'ın kafasının kesildiği yerde sehpa kuruldu, asıldılar. Aradan 13 sene geçti, 1943. İkinci Dünya Savaşı devam ederken İran sınırımız bugünkü Suriye sınırımız gibi folofoş durumdaydı. Giren çıkan belli değildi. Gene böyle bir giriş çıkış sırasında Van Özalp'te 33 kaçakçı öldürüldü. Çatışmada vuruldukları yolunda rapor tutuldu. Aradan 5 sene daha geçti, 1948. Çiçeği burnundaki Demokrat Parti ilk yaptığı işlerden biri olarak bu meseleyi meclise taşıdı. Van Özalp'te çatışma olmadığını, 33 kaçakçının 3. Ordu Komutanı'nın emriyle kurşuna dizildiğini öne sürdü. Soruşturma açtırdı. Aradan bir sene daha geçti, 1949. Demokrat Parti'nin suçladığı ordu komutanı tutuklandı. Ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı. Aradan bir sene daha geçti, 1950. Demokrat Parti iktidara geldi. 1947'de emekli olan 69 yaşındaki ordu komutanının dosyasını gene açtırdı. Şırrak idama mahkum ettirdi. Aradan bir sene daha geçti, 1951. Askeri Yargıtay kararı bozdu. Yeniden yargılama kararı verildi. Ancak 70 yaşına gelen ordu komutanının ömrü yetmedi. Tutukluyken askeri hastanede vefat etti. Edirne Kapı şehitliğinde toprağa verildi, dava düştü. Karşı devrimci Demokrat Parti'nin katliamcı ilan edip, idama mahkum ettirip, demir parmaklıklar ardında kahrından ölene kadar yakasını bırakmadığı ordu komutanı kimdi biliyor musunuz? Menemen'de Kubilay'ın kafasını kesenleri idama mahkum eden Divan-ı Harp Başkanı Orgeneral Mustafa Muğlalı'ydı. Milli mücadele kahramanıydı. Menemen olayı yüzünden yobazların en nefret ettiği kişiydi. Şeyh Said'in bastırılması ve Dersim Harekatı'nda da görev yaptığı için Demokrat Parti bünyesinde filizlenen bölücü unsurların da hedefindeydi. Yobaz bölücü koalisyonu intikam için fırsat kolluyordu, neticede başarmışlardı. Aradan 36 sene daha geçti, 1997. Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın itibarı iade edildi. Naaşı törenle devlet mezarlığına taşındı. Harp Akademileri Komutanlığı'nın bahçesine büstü dikildi. Aradan 7 sene daha geçti, 2004. Van Özalp'te Hudut Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu kışlaya Mustafa Muğlalı ismi verildi. Aradan 6 sene daha geçti, 2010. Bir taraftan Ergenekon Balyoz casusluk iftiraları süreci başlatılmış, bir taraftan açılım süreci başlatılmıştı. TSK imha edilirken PKK ile masaya oturulmuştu. BDP milletvekili Fatma Kurtulan, fırsat bu fırsat Mustafa Muğlalı kışlasını meclis gündemine taşıdı. İsminin derhal değiştirilmesi istendi. İşte tam bu sırada ne oldu biliyor musunuz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da miting yaptı, aynen şunları söyledi. Başbakandan rica ediyorum, hükümetsin, başbakansın, 33 köylünün kurşuna dizildiği yerde bunun ismini kışlaya verme, bu ismi değiştirin, istirham ediyoruz, buradan çağrı yapıyorum, bakalım Recep Bey çağrımıza nasıl cevap verecek. Recep Bey'in canına minnetti. Muhalefet partisi muhalefet etmiyor, tam tersine istirham ediyor, gollük pas veriyordu. Kışlanın ismi değiştirildi. Orgeneral Mustafa Muğlalı tabelası indirildi. Şehit Assubay Erkan Durukan kışlası yapıldı. Aradan 4 sene daha geçti, 2014. Suriye'de emperyalist güçlerin paylaşım kavgası başladı. Kimisi kökten dincileri kullanıyordu, kimisi Kürt milliyetçilerini. Kobani'de IŞİD tarafından öldürülen YPG'li Mahmut Zengin'in cenazesi Van Özalp'e getirildi. Cenazeyi taşıyan yüzleri maskeli PKK'lılar, APO posterleri ve PKK bayraklarıyla Şehit Assubay Erkan Durukan kışlasının önünde resmi geçit yaptı. Cumhuriyet tarihinde bir ilkti. Asker polis seyretti. Bu resmi geçidin neden orada yapıldığını elbette herkes biliyordu. Mustafa Muğlalı tabelasını indirtenler, açılım sayesinde siyasi zaferlerini taçlandırmıştı. Ve sene 2015, devrim şehidi Kubilay'ın 85 sene evvel çekilmiş siyah beyaz vesikalık fotoğrafındaki gözlerine iyi bakın lütfen. IŞİD zihniyetinin ta o zamanlarda bu topraklara ekilen tohumlarına, demokrasiyi yok etmek için demokratik yolları kullanan kravatlı yobazlara, Şeyh Said'in manevi torunlarına, Demokrat Parti çizgisiyle HDP çizgisinin nasıl kesiştiğine, devrimin yuvasına yerleşen guguk kuşlarının sinsi marifetlerine acı acı gülümsediğini göreceksiniz. Kubilay 1906'da Adana Kozan'da doğdu. 23 Aralık 1930'da İzmir Menemen'de katledildi. Devrim şehidi oldu. Her sene 23 Aralık'ta Yıldıztepe'deki kabri başında anılır. Ve bu anma törenlerindeki tablo aslında her şeyi anlatır. En başta CHP, her partiden katılım olur. Karşı devrimci, din tüccarı partilerden asla katılım olmaz. Kitabın sonu. 12 Aralık 2016, sayfa 505.